Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Aralık 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ömer Faruk Demireşik imzalı "İnsanız, insanlarla beraber yaşamaya mecburuz" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem okuyucularımız, İslam alimleri dini esasları bir ağaca benzetirler. Bu ağacın kökleri, iman hakikatleri, gövdesi ibadetler, dalları ve meyveleri de insani ilişkiler ve güzel ahlaktır. Köksüz bir ağacın uzun müddet ayakta kalması mümkün olmadığı gibi, imanla buluşmamış bir gönül de yaşayamaz ve meyve veremez. Sadece kökten ibaret olan bir ağacı dışarıdan görülmediği ve kendisinden istifade edilmediği için ağaç olarak isimlendirmek bile mümkün değildir. Kökü var, gövdesi var ama dalları ve meyveleri yoksa kimseye faydası da yok demektir. İmanla şereflenen bir insanın kendine Müslüman olması kabul edilemez. Çünkü Müslümanlık ferdi yaşanan bir ibadet değildir. Kelime-i şehadet fert olarak dile getirilse de toplumun bu söze ve eserlerine şehadeti o kişiye Müslüman muamelesi yapılması için şarttır. Tek başına namaz kılmak mesuliyetten kurtulmaya yetse de cemaatle namaz emir ve tavsiye edilmiştir. Cenaze, cuma ve bayram namazları tek başına eda edilemez. Ramazan orucunu herkes tek başına tutsa da aynı anda bütün Müslümanlar bu ibadeti ifa ettiği için dünya çapında bir birliktelik söz konusudur. Zekat vermek için başkalarının olması şarttır. Hac yine dünya çapındaki Müslümanların ortak yaptığı bir ibadet ve buluşmadır. Diğer ibadetlerin şartları veya varoluşu hep cemiyet halinde bulunmayı gerektirir. İtikaf gibi bir ibadet için bile bir toplum bulunmalıdır ki insanlar onlardan bir müddet uzaklaşabilsin. Ahlaki esaslar da böyledir. Şeytanın içindeki kibrin ortaya çıkması için Hazreti Adem'in bulunması gerektiği gibi, Hazreti Adem ve Havva'nın içindeki zaaflarının görünür olması için şeytan imtihanı şarttır. Kuvve, fikir, niyet halinde iç dünyamızda bir tohum gibi duran ahlaki faziletler ve zaaflar, ancak diğer insanlarla bir araya geldiğimizde, çeşitli imtihanlarla yoklandığımızda ortaya çıkar. Her birimiz, yaşadığımız hayat şartları, imtihan ve tecrübelerle biraz da kendimizi tanırız. İçimizde gizlenmiş hakikatlere, şahsiyet, istidat ve karakter özelliklerimize şahit oluruz. Bu manada mümin, müminin aynasıdır. Biz kendi yansımalarımıza doğru aynalarda baktıkça kendimizi tanır, eksiklerimizi görür ve halimizi ıslah etmeye çalışırız. Doğum esnasında ve hayatta kalmak için insanlarla beraber bulunduğumuz gibi öldükten sonra defnedilmek için bile onlara muhtaçız. Öyleyse tek başına yaşamak ne bir idealdir, ne ruhsattır, ne de zaruret. Biz insanlarla beraber varız, onlarla yaşayacağız, onlarla imtihan olacağız ve onlarla haşredileceğiz. Peki karşılaştığımız bu insanlar her zaman iyi kimseler mi olacak? Ya da soruyu şöyle soralım. Biz her zaman herkese karşı iyi miyiz? Kendimize nasıl hata payları bırakıyorsak, biz de insanız. Hata yaparız diyorsak, başka insanların da bilerek bilmeyerek yaptıkları hatalara karşı aynı müsamaha ve anlayışı göstermemiz gerekir. Evet, bir delikten iki defa sokulmayalım, akıllı, firasetli ve tedbirli olalım. Ama kasıtlı yapılan ve tekrar eden kötülükler dışında insanlara kendimize gösterdiğimiz anlayış ve olgunluğu gösterelim. Kendimize davranılmasını istediğimiz gibi başkalarına davranalım. Zaten güzel ahlakın özü de bu değil mi? Eğer gerçekten birisine karşı acımasız bir hakim kesileceksek, bu öncelikle her mazeret ve bahanenin arkasına sığınmayı alışkanlık haline getiren nefsimiz olsun. Eğer biz onu gerektiği gibi hesaba çekebilsek, zaten başkasına hesap sormaya takatimiz kalmaz. Ramazan-ı Şerif ayının müjdecisi mübarek gün ve geceler başlıyor. Cenab-ı Hak bu kıymetli zamanlardan günah yüklerini hafifletmiş, rızasına uygun söz, hal ve amelleri artırmış olarak çıkmayı hepimize nasip eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, Ömer Faruk Demireşik'in kaleme aldığı İnsanız, İnsanlarla Beraber Yaşamaya Mecburuz başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve şimdi de değerli dinleyenlerimiz, Fatma Çatak imzalı Kalbin Yükü Olan Hastalıklar başlıklı yazıyla programımıza devam ediyoruz. Ey kalpleri değiştiren, evirip çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin ve taatin üzerine sabit kıl. Kalp, vücudumuza kan pompalayan hayati organın adıdır. Lakin yalnızca bir et parçasından ibaret değildir. İmanın, bilginin, hissin ve düşüncenin de merkezidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şunu iyi bilin ki, insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa, bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir buyurmuştur. Kalbin kelime anlamı, bir şeyi zıddına çevirmek, şekil ve renk değiştirmek olduğuna göre kalp değişkendir. Bu karakteri sebebiyle kalpler ya ruhani ve meleki ya da nefsani ve şeytani fiiller arasında bir ömür boyu çalkalanır durur. Ruhaniyetle dolu kalplerde güzel ahlak, ameli salih ve güzel haller zuhur eder. Böylece kul ahsen-i takvim yani en güzel seviyeye ulaşır. Nefsaniyetle dolu kalplerde ise küfür, şirk, kötü huy, şehvet ve vesvese bulunur. Bu durumda kalp, yaratılış gayesinin zıddına döner ve köredir. Böyle bir kalbe sahip olanlar, belhüm adal yani hayvandan bile aşağı bir derekeye düşerler. Kalp, hem rahmani hem de şeytani kuvvetlerin mücadele alanıdır. Kalpte rahmani tecelliler baskın olduğunda merhamet, cömertlik, diğerkamlık, takva gibi hasletler ön plana çıkar. Kalpte şeytani vasıflar baskın geldiğinde kibir, hırs, haset, cimrilik, fitne, fesat gibi kötü hasletler zuhur eder. İslam ahlakçıları arasında bu hususu en açık ve anlaşılır şekilde açıklayan alim İmam Gazali'dir. İhya-u Ulumiddin adlı eserinde öfke, kin, haset başlığında bütün kötü huyların temelinde öfke, gazap olduğunu belirtir. Öfkenin mizacı olan ateş, cehennemden bir parçadır. Vaktinde müdahale edilip yatıştırılmayan öfke, kine dönüşür. Gazap duygusunun oluştuğu yer kalptir. Gazabın anlamı ise intikam arzusuyla kalpteki kanın coşmasıdır. İnsanlar öfke gücü açısından tefrit, ifrat ve itidal olmak üzere 3 derecedir. Düşünmenin yeri beyindir. Fakat öfke sırasında beyin adeta içini ateş sarmış, duvarlarını ve çevresini is ve duman kaplamış bir mağaraya dönüşür. İşte öfke, kalp ve beyni böyle etkiler. Öfkenin kalpteki tesirleri ise insanın kızdığı kimseye, içinde kin ve kıskançlık beslemesi, kötülük planları kurması, başkasının sevincine üzülmesi, sırlarını yaymak, gizli hallerini açığa dökmek ve alay konusu yapmak gibi çirkin planlar kurmasıdır ki bunların hepsi ifrat derecesindeki öfkenin sonuçlarıdır. İmam Gazali, gazap duygusunun neticesi olarak gördüğü kini, bir kimsenin başka birini aşağılaması, ona nefret duyması, bu duyguların devamlı ve kalıcı olması diye açıkladıktan sonra, kin duygusunun kişinin ahlaki hayatı bakımından tehlikesini ve zararlı neticelerini ortaya koyar. Bunlar birine kin besleyen kişinin sahip olduğu imkanlardan dolayı onu kıskanması ve bu kıskançlığın süreklilik kazanması, o kişiyle normal iletişimini kesmesi, aleyhinde sözler söylemesi, zararlı faaliyetlerde bulunması, haklarını engellemesi, fırsat bulduğunda ona eziyet etmesi gibi İslam'ın sosyal ilişkilerde yasaklamış olduğu kötülüklerdir. Kin duygusu kıskançlık üretir. İnsanın karşısındakinin elindeki nimetlerin yok olmasını istemeye kışkırtır. Kin tutan kişi kızdığı kimsenin nimete kavuşmasına üzülür. Başına bir musibet gelse sevinir ki bunlar münafıkların hallerindendir. Kin tutan insan içinde sakladığı haset duygusuyla kalmayıp fazla olarak kızdığı insanın başına gelen sıkıntıdan duyduğu sevincini dillendirir. Onu küçük düşürmek için kendisine sırt çevirir. Karşı taraf hakkında yalan, gıybet, sırlarını yayıp kusurlarını ortalığa dökmek gibi konuşulmaması helal olmayan sözler sarf eder. Onunla eğlenip alay etmek için taklidini yapar. Fiziki zararlar verir. Ona borcunu ödememek, akrabalık bağlarını kesmek gibi haksızlıklar yapar. Kin öfkenin, hasette kin duygusunun neticelerindendir. Dolayısıyla haset, neticenin neticesidir. Haset, birinin nimet sahibi olmasından hoşlanmayıp, onun yok olmasına sevinme manasına gelir. Böylesi bir haset, iyilikleri yer bitirir. Hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur. Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz. Ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri mahveder. Başkasındaki nimetin yok olmasına sevinmeden, varlığından da rahatsız olmadan aynı nimetin bizde de olmasını istemekse gıptadır. O nimetin benzerine kendisinin de dahil olması için insanın çaba göstermesine ve olumlu bir rekabet içine girmesine münafese, yarışma, rekabet denilmiştir. Mü'min gıpta eder, münafık haset eder. Haset her durumda haramdır. Kibir ve kıskançlıkla ilişkilidir. Kibir, bir insanın tabiatında bulunan başkasına karşı büyüklenme, onu küçümseyip hizmetinde kullanma arzusudur. Kibirli kimse, küçük gördüğü kişiye bağlılık göstermek istemez. Onun dediklerine kulak asmaz. Doğru da olsa isteklerini yerine getirmez. Küçük gördüğü kişinin bir nimete kavuşmasından hoşlanmaz. Çünkü bu yüzden onun üzerindeki otoritesini kaybedeceğinden korkar. Hasedin 4 mertebesi vardır. 1. İnsanın kendisine hiçbir faydası olmasa bile yine de kıskandığı kimsenin nimetten mahrum kalmasını istemesi. Bu son derece iğrenç bir karakterdir. 2. Birinin elindekine göz dikmek, böyle biri başkasının elindeki nimetin yok olmasını değil, kendisinin olmasını ister. 3. Esasta başkasının elindekine göz dikmeyip aynısına sahip olmayı istemek. Fakat bu kimse aynısını kendi sahip olamayınca kıskandığı insanın elindekini kaybederek kendisiyle eşitlenmesini arzular. 4. Başkasındakinin benzerini kendisi için de istemekle yetinmek. Böyle biri kendisi sahip olmasa bile diğerinin elindekini kaybetmesini istemez. Hikaye edilir ki, Aun bin Abdullah o sıralarda vasıtta bulunan Fadıl bin el-Muhallebi'yi ziyarete gitmişti. Ona, "Sana bazı nasihatlerde bulunmak istiyorum," dedi ve devam etti. "Kibirden sakın. Çünkü kibir Allah'a karşı ilk işlenen günahtır." Aun bin Abdullah bunu dedikten sonra meleklere "Adem'in önünde saygı için secde edin" dedik, İblis hariç hepsi secde etti mealindeki ayeti okudu ve devam etti. "Hırstan sakın, çünkü Adem'i cennetten hırs çıkardı. Allah Teala genişliği göklerin ve yerin genişliği kadar olan cenneti ona vermişti. Orada dilediği gibi yiyip içiyordu. Fakat sadece bir tek ağacın meyvesinden yemesi yasaklanmıştı. Onu yedi ve Allah da kendisini cennetten çıkardı," dedi. Bununla ilgili olarak da "Çıkın oradan" diye başlayan ayeti okudu. Sonra hasetten sakın. Çünkü kıskançlık yüzünden Adem'in oğullarından biri diğerini öldürmüştü dedi. Arkasından da onlara Adem'in iki oğlunun hikayesini hakikatiyle anlat diye başlayan ayeti okudu. Devam edecek notuyla yazı burada nihayete eriyor değerli dinleyenlerimiz. Fatma Çatak imzalı Kalbin Yükü Olan Hastalıklar başlıklı yazıyı paylaştık. Bu bölümde bu yazıyı inşallah devamını önümüzdeki sayıdan aktarmaya devam edeceğiz. Ve son olarak bu akşam Ayşenur Sever'in kaleme aldığı Kalbi Gölgeden Kurtarmak başlıklı yazıyı paylaşacağız. Huzursuz evlilikler, anlaşmazlık dolu aileler, dargınlıklara kurban edilen dostluklar. Neredeyse her ikili ilişkide herkes karşısındakinin değişmesini bekliyor. Oysa insanın kendisiyle ilgili bir huyu değiştirmesi bile zorken, muhatabını değiştirmeye inanmak oldukça ütopik. Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlakı en iyi olanlarıdır hadisinin muhatabı olarak herkes öncelikle kendisiyle meşgul olmalıdır. Tevbe suresinin 119. ayetinde sadıklarla beraber olunuz buyurulur. Kulun ilk vazifesi temiz bir çevre bulmak, onlarla olmak, sonra da onlardan olmaktır. Fakat bu da kafi değildir. Ömrümüz oldukça hep bir adım ilerisine talip olmak durumundayız. Furkan suresinde de müttakilere yani takva sahiplerine önder olmak tabiri kullanılır. Yani kul önce temiz çevre bulacak, onlarla olacak, onlardan olacak ve onların içinden sıyrılıp lider olma kıvamına gelecek. Kur'ani bir ahlak istiyorsak, Üsve-i Hasene yani en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz'e layık ümmet olma çabası elzemdir. Bu sebeple başkasıyla değil, öncelikle kendimizle uğraşmalıyız. Kendi gelişimine odaklanan insanın başkalarıyla mücadelesi yoktur ya da en asgaridedir. Böyle insanlar kendisiyle yarış eder ve her adımda kendini geçmeye çalışır. İslam bizden hassasiyetle kulluğumuzu güzelleştirmemizi beklerken, sosyal medya ve sanal ağlar sebebiyle bambaşka bir hayat tarzı toplum tarafından normal karşılanır oldu. Gösteriş ve ihtişam üzerine temellendirilen, kıskançlık ve kibir duygularını besleyen davranışlar insanı özünden uzaklaştırmaktadır. Malı mülkü, yediği içtiğiyle şükür halinde olması gereken kul, Yusuf suresinin hasetçinin gözüne nimetini sokma uyarısını unutmuşçasına çevresine nispet yapma derdine düşmektedir. Ve yine sosyal ağlar üzerinden laf sokuşturmayı, gerekli gereksiz her konuda açıklama yapmayı açık sözlü olmak zannederek tanıdığı tanımadığı birçok insanla ilgili kul hakkına sebep oluyor ve insani münasebetlerde kangrene dönüşen birçok iletişim problemine yol açıyor. Ahir zamanda kul olma şuuru teknolojinin gelişimiyle birlikte çok darbe aldı ne yazık ki. Sosyal ağlar, iletişim bozukluğu sebebiyle hayatı altüst olmuş pek çok kişinin gönderme yapma ya da çevresine evini, eşini, çocuğunu, malını vesaire göstererek ego tatmin etme alanına döndü. Kibir, riya, kıskançlık gibi insan onuruna zarar veren duygular bu yollarla beslenmiş oldu. Zaman içinde pek çok kimsenin tekrar ettiği şeylerde normal kabul edilmeye başlandı. Oysa bir şeyi herkesin yapıyor olması değil ölçümüz. İman ehli bir kulun ölçüsü elbette Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye ile belirlenir. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Bu hadisi şerife göre Müslüman zaten üstten bir tavırla kibir, ucup hissiyatında olamaz, olmamalıdır. Her şeyin en iyisine Allah'ın ikramı ve izniyle sahip olduğunu unutan insan, ben canavarını beslemeye başlar. kulun takva yönünden üstün olanı görüp maneviyatını güçlendirmeye, varlık yönünden daha az olanı görüp şükretmeye ve infak etmeye odaklanması gerekir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle tavsiye etmiştir. Fakat varlığın yüküyle vereni, lütfedeni unutup sadece dünyaya meyletmek, insanları hor ve hakir görmeyi bir alışkanlık haline getirmek, kulu küle döndüren bir felaket olur. Allah muhafaza. Kin ve nefret kalbi körelten bir duygudur. Affetmek deyince çoğu zaman danışanlarımdan da itiraz yükseliyor. Oysa affetmek orta yoldur, Müslümana yakışan tutumdur. Ne boyun eğmektir ne de kin tutup kalbi yormaktır. Affetmek, o kişiyle ilişkiyi tekrar gözden geçirip aynı yerden zarar görme ihtimaline fırsat vermeyecek bir uyanık olma halidir. Akıllı ve olgun mümin aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz. Müminin firasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Bu hadisi şeriflerin ışığında yol alırsak, kin ve nefrete sürüklenmemize sebep olacak hadiselere fırsat vermeden firasetli davranmayı başarmamız gerekir. Hayatı Kur'an ve sünnet terazisiyle tartıp yaşamaya özen göstermek, mümine yakışan ne güzel bir haslettir. Hasetse insanın insanlık şerefinden ve kulluk kalitesinden çalan başka bir karanlık duygudur. Hatta zaman zaman ilahi takdire isyan kokusu barındırır. O malı nasıl edindi ki? Sanki yaptığı şey çok önemli. Allah böylesine verir zaten tarzındaki her ifade, derinliğine baktığımız zaman çok tehlikelidir. İlahi takdiri sorgular şekilde, ilahi taksimata razı olmayan düşünce, hal ve tavırlar İslam ahlakına yakışmaz. Kalbe ve imana gölgesi düştüğü anda, kulu manen zora sokan bu duyguları en güzel şekilde terbiye metodu elbette ki tasavvuftur. Tasavvuf, dinde ince anlayış, kalbi rikkat ve teslimiyetin amele yansımış rıza halidir. Kalbi, zihni, ameli karartıp imani olgunluğa set çekecek tavır ve duyguları ayeti kerimeler ve hadisi şeriflerin derununa vararak anlama kabiliyet ve imkanıdır. Din güzel ahlaktır buyuran en güzel örnek, yani üsve-i hasene olan Peygamber Efendimiz'e ümmetsek, her an ahlaki olgunluk ve güzelliğimizi artırmak için çabalıyor olmamız gerekir. Haftalık sohbetlerimiz adım adım güzele ulaşmamız için bir dönüştürücü tadında elhamdülillah. Yeter ki sonraki haftaya kadar hayatımıza neyi ekleyip ondan neleri çıkarmalıyız diye şuurumuzu açık, ihlas ve gayretimizi ziyade kılalım. Kalbimizi gölgede bırakan duygulardan sohbetlerle güneşe yürüyoruz adeta. Sımsıcak, ışıl ışıl güneş doğunca kasvetli bulutlar kaybolur ortadan. Nebevi ahlakın esintileri de kalbe damladıkça silinir kibir, ucub, kendini beğenme, haset, kin, nefret. Ey Rabbimiz, yüreğimiz senindir. Onu nurundan nasiplendir. Peygamber Efendimizin ahlakıyla güzelleştir. Nefis ve şeytanın köleliğine sürükleyecek her duygudan arındır. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Ayşenur Sever'in kaleme aldığı Kalbi Gölgeden Kurtarmak başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Aralık 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.